Ayrım 35, sayfa 233. Postmodern kuramlar. Bauman'ın postmodernizm kuramı. Zygmunt Bauman, postmodern yaşamı bir formülle özetler. Müphemlik ile yaşamak. Müphemlik, ona göre hayatın temel kategorilerinden birisidir. Kavram, birçok şeyin birçok kategoriye dahil edilebileceği manasına gelmektedir. Hangisinin doğru olduğuna karar vermek çok kolay değildir. Müphemlik her zaman söz konusudur. Örnek olarak o, yabancıların pozisyonunu verir. Yabancı belirsiz bir durumdadır. Ne dost ne düşmandır. Bu müphemlik genel bir düzensizliğe yol açar. Modernizmde düzeni sağlamak, müphemliği ortadan kaldırmak, net bir düzenleme yapmak ve bir kesinlik oluşturmak istenmiştir. Fakat neticede bir düzen yaratılmayıp termodinamiğin terimleriyle ifade edecek olursak entropi arttırılmıştır. Sunulan çözümlerin sonucunda müphemlik artmıştır. Bu duruma en iyi örnek tıptır. Pek az hastalığın tedavisi bulunmuş, buna karşın birçok yeni problem ve hastalık ortaya çıkmıştır. Onların çözülmesi gerekirken birçok yeni mesele hasıl olmuştur. Yukarıda bahsettiğimiz Archer'in formülüne göre tipik modern çözüm yolu şu olurdu. Uzun yaşama isteği Alzheimer tehdidine karşı ilaçlar yazılmasına yol açar. Fakat daha sonra yaşlılık depresyonu ortaya çıkar ve bunun iyileştirilmesi için yeni ilaçlar gündeme gelir. Bunu da yeni problemler takip eder vesaire. Özellikle bu durum açık bir şekilde birçok çeşidi olan terapi biçimleri ve tedavi edilmesi öngörülen psikolojik durumlarda, yani psikososyal alanda görülür. Problemlerin çözümü için uzman görüşü alınır. Fakat uzman bilgisi sadece uzmanlık bilgisinin alanına giren problemleri çözer. Uzman bilgisinin çeşitli görevlerine bağlı olarak belli bir alana yoğunlaşması sonuçta yeni problemleri ortaya çıkarır. Çünkü bu uzmanlık bilgisi gerçekliğin sadece küçük bir kısmını dikkate alır ve pek çok şeyi göz ardı eder. Belli bir problemi çözmek için o alanda uzmanlaşmış bir uzmana gerek vardır. Fakat öngörülemeyen yeni sorunların meydana gelmeye devam edeceğinden emin olabiliriz. Şehirlerdeki postmodern hayat tarzı bağlamında verilen bir örnek alışveriş imkanlarıdır. Pek çok mağazayı içeren şehirlerin etrafında kurulan devasa alışveriş merkezleri, alışverişe odaklanmış olmalarının yanı sıra estetik ve eğlence de üretirler. İçlerinde alışılagelmiş anlamından farklı bir biçimde de olsa gezinti yapmak mümkündür. Şehirdeki alışverişte irtibatlı olan müphemlik, Viyana'nın güneyinde kurulan Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi dolayısıyla üretilen 1995 tarihli şu sloganın kullanılmasına sebep olmuştu. Shopping out, alışveriş in. Alışverişi Viyana'da yap, Viyana sokakları daha fazla çeşit ve eğlence imkanı sunar. İlginç olan kentsel bir niteliğe sahip şehir caddelerinin bir işleve, alışveriş işlevine irca edilmesidir. Bu noktada bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Shopping aslında gezmek, dolaşmak demektir. Bu kentsel bir niteliktir. Alışveriş ise buna karşın işlevseldir. Fakat alışveriş merkezlerinin boyutları genişlemiş ve çok işlevli bir hale gelmiştir. Boş zaman tüketimine odaklanarak bu zamanın biçimlendirilmesi için şehrin görece dar alanlarında mümkün olmayan birçok imkan sunmaktadır. Buna karşın şehir bir çekilme savaşı vermektedir. Esasında kentsel yaşam imkanlarını da sunmasına rağmen reklam metni de sadece tek bir işleve indirgenmiştir. Alışveriş in. Devamında metin yazarının aklına tek işlevselliğe son veren caddelerin alışveriş imkanlarının yanında farklı etkinlikler için de fırsatlar sunduğu fikri gelmiştir. Bu noktada çok işlevsellikten bahsedilmektedir. Fakat sadece bu da değil. İmkanlar ayrıca estetize edilmekte postmodern bir biçimde reklam, imkanları anlamsal bir içerikle, bir zevkle bağlantılandırılmaktadır. Çeşit ve eğlence sunulmaktadır. Gerekçelendirilmeleri şu şekilde devam ettirebiliriz. Modernizm alışveriş problemini işlevselleştirmiş, mağazaları küçük bir mekanda bir araya getirmiş ve gerekli altyapıyı, örneğin lokalleri inşa etmiştir. Burada bir başka boyut gündeme gelmektedir. Bu gerçek bir şehir değildir. Böyle olunca buna boş vakit geçirme imkanı sağlayan sinema ve spor alanları gibi farklı kentsel nitelikler de eklenir. Ta ki yapay bir şehir ortaya çıkana kadar. Aynı zamanda bu merkezlerin etrafındaki trafik yoğunluğu artar. Bu alışveriş merkezleri geniş alanlara ihtiyaç duyduklarından Avrupa'da çoğunlukla şehir kenarlarında olurlar ve bunun sonucu olarak buralara toplu ulaşım araçlarıyla ulaşılması zordur. Böylece müphemlik zirve noktasına çıkar. Kentsellik içermeyen yapay şehirler tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve iş adamlarının azami kazancını temin etmek üzere teşkil edilirler. Buradan insanların ikametini de kullanışlı hale getirmek zorunda oldukları ve yapay şehirleri sadece rahat ikamet için meydana getirmeleri gerektiği sonucu çıkarılabilir. Bu, İngiltere'de dönemsel olarak Bahçe Kent Hareketi'nde Garden City Movement, 1898'de İngiltere'de ortaya çıkan ve şehrin yeşil alanlarla, parklarla çevrilmesini savunan şehircilik hareketi. Benimsenen bir yoldur. Her iki spesifik çözümde ulaşım problemini beraberinde getirir. Hem bahçe kentlerde hem de alışveriş merkezlerinde araçların dışarıda kalması gerekirken, özel taşıtların belli işlere hasredilmiş merkezler arasındaki yoğunluğu artmaktadır. Kent içi taşımacılığa odaklanan toplu taşıma araçları, şehir dışında bulunan merkezlere aynı sıklıkta uğrayamaz. Bu durum büyük bir taşıt yükünü beraberinde getirir. Modernizmin bu soruna getirdiği çözüm şudur. Ne kentte ne de alışveriş merkezine git, evde kal ve istediğin ürüne, hizmete ya katalog ya da internet üzerinden ulaş. Fakat bu da toplumsal yeterlilik veya toplumsal ilişki gibi alanlarda birçok yeni problemi ortaya çıkarır. Aynı zamanda internette yapılacak sörf, ne renkli şehir gezintisinin ne de alışveriş merkezlerinin sunduğu imkanları barındırır. Belki uygulanamayacaktır ama böyle bir fikir ulaşım uzmanlarının aklına gelmiş olabilir. Fakat bu şartlarda bile ulaşım problemi hallolmayacaktır. Zira mallar taşınmak zorundadır ve yük araçları özel araçlardan çevreye daha fazla zarar vermektedir. Modernizm problemleri bu şekilde çözmeye çalışır fakat bununla hem müphemliği arttırır hem de yeni problemler yaratır. Postmodernizmin bu sorunlara verdiği cevap şudur. İnsanın bu sorunları çözmesi mümkün değildir. İnsan müphemlik ile yaşamayı öğrenmelidir. Bırakın şeyler yan yana dursunlar. Tüketici bir alışveriş merkezine, bir alışveriş caddelerine gider, az da olsa ısmarlama usulüyle ticaretini yapar. Her alan kendi müşteri profiline hitap eder. Hiçbir ihtimal, ihtimallerin en iyisi değildir. Pratikte de bu alışveriş probleminin net bir şekilde çözülemeyeceği görülmüştür. Müphemlik rasyonel olarak çözülemez. Bu aynı zamanda talepkar müşteriler için de geçerli olan baskın düşüncedir. Hiçbir terapi en iyisi değildir. Hiçbir organizasyon modeli tek doğru olma iddiasında bulunamaz. Hiçbir eğitim sistemi mükemmel değildir. İnsan başka türlü olabilme ihtimalde bulunan, fakat buna rağmen işleyen bilgiyle yaşamayı öğrenmelidir. Müphemlik aynı zamanda toplumda farklı kültürlere izin vermek, zorla bir toplumu entegre etmemek veya yanlış anlaşılmış suçlu bilinciyle kendi çoğunluk kültürünü kötülememek demektir. Örneğin, Roman veya Sint kültürü gibi sözlü kültürler yazılı kültürlere yabancı olarak nitelendiği ve bunlara daha az değer verildiği zaman bunların fikirlerini değiştirmeye çalışmak veya onları yazılı kültüre zorlamak anlamsız olacaktır. Söz konusu kültür üyelerini kendi okullarında gettolaştırmak da anlamlı değildir. Fakat eğitim görevlileri bu farklı bakış açılarını tanıdıklarında bazı davranışların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilirler. Super 1996. Aile hakimlerinin farklı aile kültürlerinin varlığından haberdar olmaları onlara avantaj sağlayabilir. Böylece kararlar hukuk düzeninden vazgeçmeden daha isabetli ve anlaşılabilir hale gelebilir. Müphemlik ile yaşamak farklı stratejilerle mümkün olur. Bunlardan bir tanesi, belirsizliği bir kısmet olarak değerlendirmektir. İnsan elindeki sonsuz sayıdaki imkanla en iyisini yapabilir. Önemli olan insanın bu görüşü kabul etmesidir. Bunun kader ile bir alakası yoktur. Kader, insanın bir şeyi şekillendirmeyi denemeden tecrübe ettiği bir şeydir. Belirsizliği kısmet olarak değerlendirme düşüncesi, şeyleri kavrama imkanını öngörür. Postmodernizmde Bauman'ın yeni kabilecilik olarak adlandırdığı bir başka olgu ortaya çıkar. Bauman bu kavramla bir cemaati kasteder. Fakat bu estetik bir cemaattir. Estetik cemaatler doğal cemaatlerden daha kolay terk edilebilirler. Bunlar içsel özden ziyade görünümlerde, yani sembollerde ortaya çıkarlar. Bir siyasi programa sahip olmayan gençlik kültürleri bu şekilde ortaya çıkar. Bir aidiyetin işareti olan semboller ortak toplumsal durumdan daha ziyade önemlidir. Bu, semboller aracılığıyla bilinçli olarak toplumsal durumun gizlenmesine kadar gidebilir. Bir işsiz, her sabah iş kıyafetlerini giymeye devam edebilir veya fakir insanlar zenginlerin sembollerini kullanabilir vesaire. Bu çoklukta yaşamak ve onu sahiplenmek önemli bir fazilet olan hoşgörüyü talep eder. Başkalarının farklı olma hakkına riayet edilir. Önemli olan hoşgörüyü cahillikle karıştırmamaktır. Farklı yaşam biçimlerinin olduğu tamamen gözden ırak tutulamaz. Hoşgörü farklı yaşam biçimlerini bilinçli olarak anlamaya çalışmak anlamına da gelir. Fakat bu, kendi yaşam biçiminden vazgeçmek anlamına gelmez. Hoşgörü, karşılıklığa dayalıdır. Kişi, muhatabından da kendi hayat tarzına saygı göstermesini bekler. Hoşgörülü şahsiyetler, kendi ihtimallerinin tek doğru olduğunu söyleyenlere karşı aciz kalırlar. Postmodernizmin en zayıf noktası da burasıdır. Modernizm daha güçlüdür. Kişi kendi konumunu sürekli göreceli bir hale getirdiğinden nihai noktada savunulması zor bir şey haline gelir. Postmodern kişi kendi sınırlarının farkındadır. Bu onu siyasi olarak daha da iktidarsız yapar. Bauman bu noktada bir tavsiyede bulunur. Hoşgörünün şansı dayanışmadır. Düşünceleri uygulamak için bu gereklidir. Farklı hayat tarzlarının olduğuna, insanların müphemlikle yaşamak zorunda bulunduklarına ve farklı hayat biçimlerinin hoş görülmesi gerektiğine inananlar dayanışma içinde olmalıdır. Bana göre Bauman bu noktada siyasi açıdan zayıf olanların dayanışmasını talep etmektedir. Bunun insani bir toplum oluşturmada başarılı olup olamayacağı belli değildir. Güç ve iktidarın temel özellikleri, örgütlenmemiş olanların dayanışma programından şüphe duymama yol açar. Denzin, 1990. Denzin'in Rotary'i atfettiği ve aşağıda değinilecek düşünce gibi bu düşünce de biraz romantiktir. Rotary'e göre postmodernizm. Rotary, Postmodernizmin kuramını üç kavrama dayandırır: olumsallık, ironi ve dayanışma. Olumsallık, Rorty'ye göre her şeyden önce dilde ortaya çıkar. Hakikat ve doğru orada, dışarıda değildir. Tersine cümlelerin içinde bulunur. Bunun anlamı, gerçekliği cümlelerle inşa ettiğimizdir. Bu tesadüfi olarak değil, tarihsel bağlamın getirdiği şartlar çerçevesinde meydana gelir. Belirli inşaların mümkün olduğu belirli bir zamanda diğerleri mümkün değildir. Dil oyunlarının gerçekleşmesinde hislerimiz sadece önemsiz bir rol oynarlar. Bizler belirli bir dil oyununa karar vermeyiz. Daha ziyade kendi kendilerini ortaya çıkarlar. Avrupa romantik aşkın propagandasını yapmaya karar vermemiş, romantik şiirin belirli dil oyunlarına intibak etmiştir. Bu, farklı bilimsel kavrayışlarının farklı dil oyunlarından ibaret olduğu anlamına da gelebilir. Kelimeler alışkanlıklardan hasıl olur. Meselenin bu boyutu edebiyatta gösterilmiştir. O nedenle edebiyat eleştirisi toplumsal kelime dağarcığının betimlenmesi açısından önemlidir. Parantez, örneğin Rorty, Nabokov ve Orwell'ı analiz eder. Rorty'nin edebiyat bölümlemesi her okuru için kullanışlı olabilir. Örnek olarak Dickens'ın eserlerini ve Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi'nde Cinayet isimli eserini vererek düşünmeye sevk eden edebiyat ile dinlendirici edebiyat ayrımını yapar. Edebiyatın bu şekilde tasnif edilmesi ise her birey için farklı gerçekleşir. Her daim başka türlü olması muhtemel olan dil gibi benlik de rastlantısaldır. Her zaman farklı bir şey olabilir. Bilinçlerde dilin, benliğin, rasyonelliklerin ve duyguların rastlantısallığı hüküm sürmelidir. Bu, her şeyin başka türlü de olabileceği anlamına gelir. Sonuç olarak Rorty liberal bir cemiyet fikri ortaya koyar. Bu fikir, Avustralyalı iktisatçı Joseph Schumpeter'in bir cümlesiyle karakterize edilebilir. Kendi fikirlerinin göreceli olduğu düşüncesine sahip olmak ve buna kefil olmak, barbarla medeni insanı ayırt eden şeydir. Rorty, 1989. Liberal olmanın da bir etosu vardır. Bunun anlamı, yapacağımız en kötü şeyin gaddarlık olacağıdır. Soru, senin ve benim aynı dile sahip olup olmadığımızdır. Kelimelerimizi dünya görüşlerimiz belirlemektedir. Neyin iyi olacağını belirlemeye yarayacak dışsal bir tutamak noktası yoktur. Doğruluk dışarıdan belirlenemez. Bunu yapan her girişim totalitarizme yol açacaktır. Kendi dilini hakim kılma isteği gaddarlığı beraberinde getirecektir. Rorty, gelecekteki ideal toplumu şu kelimeyle resmeder: liberal ironik. Rorty burada kelimenin dişil biçimini bilinçli olarak kullanır. İronik olmak, başkasıyla değiştirilmesi mümkün olan bir dil kullandığının bilincinde olmak demektir. Dolayısıyla amaç, kendine ait olanı uygulamaya çalışmak olamaz. Toplumsal sorular şu şekilde dile getirilir: bir yerin mi ağrıyor? Acı mı çekiyorsun? Bu sorular kendi şahsının rastlantısal olduğu kabulünden kaynaklanır. Kamusallık, özel olanla, parantez, ironi, bu şekilde ilişkilendirilir. İronik biri, Rorty'ye göre üç şartı yerine getirmelidir. Farklı dillerden etkilendiği için kendi kullandığı dilden sürekli şüphe duyar. Kullandığı kelime dağarcığındaki argümanların bu şüpheyi ne onayladığını ne de izale ettiğini bilir. Kendi konumu hakkında felsefi düşünceler geliştirdiğinde, kendi dilinin gerçekliğe diğerlerinden daha yakın olduğunu veya kendisinden başka bir güçle ilişkisi içinde bulunduğunu söylemek istemez. Son olarak Rorty'de Bauman gibi dayanışmayı postmodernizmin merkezi kategorilerinden biri olarak görür. Dayanışma, İlla da insanlar arasında olacak diye bir şey yoktur. Dayanışma tanımlanabilir, herhangi bir çerçevede olabilir. Çünkü çocuğu var. Çünkü o Avusturyalı ve bunun gibi. Bu noktada Bauman'ın estetik cemaatlerini yeniden hatırlayabiliriz. Entelektüellerin vazifesi, romanlar, etnografi vesaire aracılığıyla farklı kimlik ihtimalleri olduğunu göstermektedir. Yani aşağılanmaları, acıları tam olarak betimlemek ya da farklı acılar olduğunu göstermek için farklı durumları tasvir etmektir. Sosyolojik araştırma böylece doğrudan bir siyasi istişare olmanın ötesine geçerek entelektüellerin toplumdaki yeni vazifesi olarak aracılık işlevini üstlenir hale gelir. Hayat projelerini ve imkanlarını gösterir. Siyaset, hangi gerçekleri idare ettiğini müşahede edebilmek için bütün bu durumları göz önünde bulundurmak zorundadır.